Ayrım 37.
Beriki sanki durdurulmaktan sabırsızlık duyuyormuş gibi geri geldi. O anda yüzü pek görkemliydi. Peki ya çocuklarınız? Hanımefendi, onlar benden daha varlıklı olacaklar. Belki de siz onlara küçük birkaç gelir sağlarsınız. Düşes ona zeytin ağacından mahfaza gibi bir şeyi vererek alın bunu dedi. Elimde kalan elmasların hepsi bu. 50.000 frank değerindedir. Ferrante bir dehşet duygusuyla, ah hanımefendi, beni mahcup ediyorsunuz dedi. Yüzü tamamıyla değişti. O işten önce sizi hiç görmeyeceğim, bunu alın. Ben öyle istiyorum diye ekleyen Düşes, Ferrante'yi şaşkına çeviren azametli bir hava takınmıştı. Beriki kutuyu cebine koyup odadan çıktı. Adam ardından kapıyı kapatmıştı. Düşes yeniden ona seslendi, Ferrante kaygılı bir yüzle içeri girdi. Düşes salonun ortasında ayakta duruyordu. Hemen adamın kollarına atıldı. Ferrante mutluluktan neredeyse bayılacaktı. Düşes onun kollarından sıyrılıp gözleriyle kapıyı gösterdi. Genç kadın kendi kendine, işte beni anlayan tek erkek diye söylendi. Eğer beni işte bilseydi Fabrice de aynı şekilde davranırdı. Düşes'in karakterinde iki şey vardı. Bir kez istediğini her zaman isterdi. Bir kez kararlaştırılan bir şeyi asla tartışma sorunu yapmazdı. Bu konuda ilk kocası sevimli General Pietra Nera'nın bir sözünü anardı. Kendime karşı ne saygısızlık derdi general. Neden bugün o kararı verdiğim zamankinden daha akıllı olduğumu sanacakmışım? O andan sonra Düşes artık bir çeşit neşe duymaya başladı. O öldürücü karardan önce düşüncesinin attığı her adımda, gözlerinin gördüğü her yeni şeyde prense karşı bir aşağılık duygusuna kapılıyor, güçsüzlüğünü, oyuna gelişini daha kuvvetli hissediyordu. Düşes'in görünüşüne göre prens kendisini alçakça aldatmıştı. Saraylı dalkavukluğuna kapılması sonucu her ne kadar safça da olsa Moska Kontu da prense yardımcı olmuştu. Öç alma kararı verilir verilmez Düşes gücünü hissetti. Düşüncesinin her adımı ona mutluluk veriyordu. İtalya'da öç almakta bulunan ahlak dışı mutluluk öyle sanıyorum ki o halkın düş gücüne dayanıyor. Başka ülkelerin insanları doğrusunu söylemek gerekirse bağışlamazlar, unuturlar. Düşes Palla'yı ancak Fabris'in tutukluluğunun son günlerine doğru yeniden görebildi. Belki tahmin etmiş olabileceğiniz gibi kaçma fikrini o vermişti. Sakka'dan iki fersa ötede ormanın içinde yarı yıkılmış 100 ayaktan fazla yüksekliği olan bir ortaçağ kulesi vardı. Ferrante Düşes'i kaçmadan ikinci kez söz etmeden önce yanına güvenilir adamlar vererek Ludovic'i gönderip o kulenin çevresinde bir dizi merdiven yerleştirtmesini ondan rica etti. Düşes'in önünde merdivenlerle kuleye çıkmış basit bir düğümlü iple de oradan aşağı inmişti. Deneyini 3 kez daha yineledi. Sonra da fikrini yeniden açıkladı. Bir hafta sonra Ludovic de düğümlü bir iple o eski kuleden inmek istedi. İşte o zaman Düşes bu fikri Fabrice'e ulaştırdı. Tutuklunun ölümüyle sonuçlanabilecek hem de pek çok biçimde bu girişimden önceki günlerde Düşes ancak Ferrante yanında bulunduğu zamanlar biraz dinlenebiliyordu. Bu adamın cesareti onunkini de coşturuyordu ama çok iyi anlaşılacağı gibi bu garip yakınlığı konttan gizlemesi gerekiyordu. Kontun isyan etmesinden değil de kaygılarını artırabilecek itirazlarından üzülecekti. Nasıl, teklifsiz bir öğütçü olarak ölüme mahkum edilmiş bir zır deliği almak mı? Kendi kendine konuşan Düşes ardından da ve sonra da pek garip şeyler yapabilecek bir adam diye ekliyordu. Kont prensin Rassi ile konuşmasını bildirmek üzere geldiğinde Ferrante Düşes'in salonunda bulunuyordu. Kont gittikten sonra da Ferrante'nin hemen korkunç bir tasarıyı uygulamaya geçmesine engel olmak için Düşes çok uğraşmak zorunda kaldı. O çılgın adam güçlüyüm şimdi diye haykırıyordu. Eylemin haklılığı konusunda artık hiçbir kuşkum yok. Ama bunu kaçınılmaz biçimde izleyecek olan öfke anında Fabrice öldürülür. Ne var ki böylece de o iniş tehlikesinden kurtulmuş olur. Yapılabilir. Hatta kolay bir iniştir bu ama o delikanlı deneyimden yoksun diye ekledi. Crescenzi Markisi'nin kız kardeşinin düğünü yapıldı ve nikahtan sonraki törende de Düşes Leyla ile karşılaştı. Yüksek sosyete gözcülerinin kuşkusunu uyandırmadan onunla rahatça konuşabildi. Düşes ip paketini o hanımların biraz soluk almak amacıyla çıktıkları bahçede Leyla'ya verdi. Yarı kenevir, yarı ipekten büyük bir özenle örülen bu düğümlü ipler çok ince ve oldukça esnekti. Ludovic bunların sağlamlığını denemişti. Bütün bölümleri 800 kiloluk bir ağırlığı rahatça kopmadan taşıyabiliyordu. 8 sayfalık formalardan oluşan küçük bir kitap biçiminde birçok paket meydana getirecek şekilde sıkıştırmışlardı bunları. Clelia onları aldı ve bu paketlerin Farnese Kulesi'ne ulaşması için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi Düşes'e. Ama ben sizin çekingenliğinizden korkuyorum. Düşes ardından da hem bir yabancı sizi neden ilgilendirsin diye ekledi. Bay Del Dongo çok üzüntülü. Benim aracılığımla kurtulacağına size söz veriyorum. Ne var ki 20 yaşında genç bir insanın aklına pek güvenemediğinden Düşes daha başka önlemler almıştı ama bunları yöneticinin kızına açıklamaktan kaçındı. Pek doğal olarak tahmin edileceği gibi cezaevi yöneticisi de Crescenzi Markisi'nin kız kardeşinin düğün töreninde bulunuyordu. Düşes şöyle düşünmüştü. Eğer generale kuvvetli bir uyuşturucu verdirirse ilk anda bir felcin söz konusu olduğu zannına kapılabilirlerdi. Böylece de onu kaleye geri götürmek için kendi arabasına bindirecek yerde biraz kurnazlıkla rastlantıyla düğünün yapıldığı evde bulunacak olan bir tahterevandan yararlanma fikri kabul ettirilebilirdi. Gene o aynı evde törende yararlanılan işçilerin kılığına girmiş akıllı adamla da karşılaşırlardı. Bunlar genel kargaşalık içinde büyük bir nezaketle hastayı o pek yükseklerde bulunan sarayına taşımayı üstlenirlerdi. Ludovic'in yönettiği bu adamlarda da giysilerinin altına gizlenmiş pek çok ip bulunurdu. Görüldüğü gibi Fabris'in kaçması ciddi olarak düşünüldüğünden beri gerçekten de Düşes'in aklı başından gitmişti. O pek sevdiği yaratığın içinde bulunduğu tehlike ona dayanılmaz geliyordu. Özellikle de bu tehlike uzun zamandan beri sürüyordu. Aşırı sakınım yüzünden aşağıda görüleceği gibi az kalsın kaçışı başarısızlığa uğratacaktı. Her şey Düşes'in tasarladığı gibi gerçekleşti. Şu farklı ki uyuşturucu çok güçlü bir etki yarattı. Herkes, hatta hekimler bile generale gerçekten felç geldiğine inandılar. Bereket versin ki son derece üzülen Clelia, Düşes'in böylesine öldürücü girişiminden hiçbir şekilde kuşkulanmadı. Generalin yarı ölü halde kapatıldığı tahterevan kaleden içeri girdiğinde kargaşalık öyle bir dereceye ulaştı ki Ludovic'le adamları hiçbir itirazla karşılaşmadan geçebildiler. Tutsak köprüsünde de adet yerini bulsun diye şöyle üstün körü üzerleri arandı. General yatağına kadar götürüldükten sonra adamları mutfağa aldılar. Orada uşaklar bol bol ikramlarda bulundular. Ne var ki sabaha pek yakın saatlerde sona eren bu yemekten sonra Ludovic'le adamlarına cezaevinin geleneğini anlattılar. Buna göre gecenin geri kalan bölümünde sarayın basık tavanlı salonlarında kilit altında tutulmaları gerekiyordu. Ertesi sabah şafak sökünce yöneticinin yardımcısı kendilerini salıverecekti. Bu adamlar kaşla göz arasında beraberlerine getirdikleri ipleri Ludovic'e geçirmenin bir yolunu bulmuşlardı ama Ludovic bir an Clelia'nın dikkatini çekmek için pek zorlandı. En sonunda genç kız tam bir odadan öbürüne geçerken Ludovic ona birinci kattaki salonlardan birinin karanlık köşesine ip paketlerini yerleştirdiğini işaret etti. Clelia bu garip ayrıntıya fazlasıyla şaşırdı. Hemen içinden korkunç kuşkular uyandı. Ludovic'e "Kimsiniz siz?" dedi. Adamın oldukça anlaşılmaz yanıtı üzerine genç kız "Sizi tutuklatmam gerekirdi," diye ekledi. "Siz ya da sizinkiler babamı zehirlediniz. Ne tür zehir kullandığınızı hemen itiraf edin ki kale hekimi uygun ilaçları verebilsin. Hemen itiraf edin. Yoksa siz ve suç ortaklarınız bir daha dünyada bu kaleden çıkamazsınız." Ludovic kusursuz bir nezaket ve kibarlıkla "Küçük hanım telaşlanmakta hata ediyorlar," yanıtını verdi. "Asla zehir söz konusu değil. Generale bir doz lavdanon verme hatasında bulundular. Galiba bu suçla görevlendirilen uşak bardağı birkaç damla fazla koydu. Bundan sonsuz bir vicdan azabı duyacağız. Ne var ki küçük hanım, Tanrı'ya şükürler olsun hiçbir tehlike yok. Sayın yöneticiye yanlışlıkla fazla miktarda lavdanon almış birisine uygulanan tedavi uygulanmalı. Ama bu suçu işlemekle görevlendirilen uşağın Barboni'nin Monsenyor Fabris del Dongo'yu zehirlemek istediği zaman yaptığı gibi gerçek zehir kullanmadığını küçük hanıma bildirmekle onur duyarım. Niyetimiz Monsenyor Fabris'in karşılaştığı tehlikenin öcünü almak değildi. O uşağa sadece içinde lavdanon bulunan bir şişe verildi. Küçük hanım, bunun böyle olduğuna ant içerim. Ama pek doğaldır ki eğer resmen sorguya çekilecek olursam her şeyi yatsırım. Hem zaten eğer lavdanomdan ve zehirden herhangi bir kimseye, hatta o iyi yürekli Don Cesari'ye bile olsa söz edecek olursanız, Monsenyor Fabris'i kendi ellerinizle öldürmüş olursunuz. Çünkü böylelikle bütün kaçış tasarılarını olanaksızlaştırmış olurdunuz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ki Monsenyor'u basit bir lavdanomla zehirlemek istemiyorlar. Bu cinayet için birisinin bir ay süre tanıdığını ve o uğursuz buyruğun verildiğinden beri 2 haftadan fazla zaman geçtiğini de çok iyi biliyorsunuz. Demek ki eğer beni tutuklatırsanız ya da sadece Don Cesare'ye ya da herhangi başka bir kimseye bir çift söz söyleyecek olsanız, bütün girişimlerimizi bir aydan çok daha fazla geriletirdiniz. Demek ki Monsenyör Fabris'i kendi ellerinizle öldürmüş olacağınızı söylemekte haklıyım. Ludovic'in garip serikanlılığı Clelia'yı dehşete düşürmüştü. İşte böyle, babamın zehirleyicisiyle düzenli bir söyleşi yapıyorum diye düşünüyordu. Benimle konuşurken ne kadar da terbiyeli davranıyor. Beni bütün bu suçlara yönelten de sadece aşk. Vicdan azabı genç kıza pek konuşma gücü bırakmamıştı. Ludovic'e, sizi şu salona kilitleyeceğim dedi. Şimdi hemen koşup hekime sadece Lavdanom'un söz konusu olduğunu bildireceğim. Aman tanrım. Bunu kendiliğimden öğrendiğimi nasıl söyleyeceğim ona? Sonra dönüp sizi salıveririm. Kapıya kadar giden Clelia koşarak geri döndü. Ama dedi, Lavdanom'dan Farbis'in haberi var mıydı? Elbette ki hayır küçük hanım. Bilse dünyada razı olmazdı. Hem sonra yararsız bir sır vermenin ne gereği var? En aşırı sakınımla davranıyoruz. 3 haftaya kadar zehirlenecek olan Monseigneur'ün yaşamını kurtarmamız söz konusu. Buyruğu da genellikle isteklerine hiçbir engel görmeyen birisi tarafından verildi. Küçük hanım, sizden hiçbir şeyi gizleyecek değilim. Bu işin korkunç başsavcı Rassi'ye verildiği ileri sürülüyor. Clelia dehşete kapılarak kaçtı. Don Cesare'nin mutlak dürüstlüğüne o kadar inanıyordu ki biraz ihtiyatlı davranarak generale başka bir şey değil, sadece Lavdanom verdiklerini söyleme cesaretini gösterdi. Don Cesare yanıt vermeksizin soru sormadan hemen hekime koştu. Clelia Lavdanom konusunda soru yağmurunu tutmak amacıyla Ludovic'i kilitlediği salona döndü. Onu orada bulamadı. Adam kaçmayı başarmıştı. Genç kız bir masanın üzerinde duran altın sikkeyle dolu bir keseyle içinde her türlü zehirin bulunduğu küçük bir kutu gördü. Bu zehirleri görünce iliklerine kadar ürperdi. Babama sadece Lavdanom verdikleri ve düşesin Barbone'nin intikamını almaya kalkışmadığı nereden belli diye düşündü. Ulu tanrım diye haykırdı. İşte şimdi de babamın zehirleyicileriyle ilişki içindeyim. Hem de kaçmalarına izin veriyorum. Kim bilir belki de o adamı sorguya çekselerdi Lavdanom'dan daha başka şeyleri itiraf ederdi. Clelia gözyaşlarına boğularak hemen yere diz çöktü. Yana yakıla Meryem Ana'ya dua etti. Bu sırada sadece Lavdanom'un söz konusu olduğunu Don Cesare'den haber alınca pek şaşıran kale hekimi buna uygun ilaçlar verdi. Böylece kısa bir süre sonra en kaygı verici belirtiler yok oldu. Şafak sökmeye başlarken general yavaş yavaş kendine geldi. Generalin kendine geldiğini belirten ilk eylemi kale komutan yardımcısı albaya küfürler yağdırmak oldu. Bu albay, general kendinde değilken en basitinden bir takım emirler vermeye kalkışmıştı. General sonra da mutfak hizmetçisine fena halde öfkelendi. O kızcağız da hastanın çorbasını getirdiğinde bir felç sözcüğünü ağzına almaya kalkışmıştı. Kale yönetmeni, felç gelecek yaşta mıyım yani ben diye haykırdı. Böyle söylentiler yaymaktan sadece düşmanlarım hoşlanabilir. Hem zaten felç iftirasının dolu dizgin başını alıp gitmesi için benden kan falan aldılar mı ki? Beri yanda kendini tamamıyla kaçma hazırlıklarına kaptıran Fabris, yöneticiyi yarı ölü bir halde geri getirdikleri sırada kaleyi dolduran garip gürültülerden hiçbir şey anlayamamıştı. Önce hakkındaki kararın değiştiğini, kendisini öldürmeye geldiklerini sandı. Daha sonra odasına hiç kimsenin gelmediğini görünce Clelia'nın sırlarının öğrenildiğini ve kaleye dönüşünde büyük olasılıkla getirdiği iplerin geri alındığını, yani kısacası bundan böyle kaçma tasarlarının olanaksızlığını düşündü. Ertesi sabah şafak sökerken hiç tanımadığı bir adamın odasına girdiğini gördü. Adam hiçbir şey söylemeden bir sepet meyve bıraktı. Meyvelerin altında şu mektup gizliydi. Tanrı'ya şükürler olsun ki benim onayımla değil de aklıma gelen bir fikir dolayısıyla yapılanlardan duyduğum vicdan azaplarıyla kıvranarak pek kutsal Meryem anamıza bir adakta bulundum. Eğer onun kutsal aracılığıyla babacığım iyileşirse buyruklarına asla karşı gelmeyeceğim. Beni istediği anda Crescenzi Markisi ile evleneceğim. Bir daha da sizi hiç görmeyeceğim. Bununla birlikte başlanan işi bitirmenin görevim olduğuna inanıyorum. Gelecek pazar günü benim isteğim üzerine sizin de katılacağınız ayinden sonra ruhunuzu hazırlamaya çalışın. Tehlikeli girişimde ölebilirsiniz. Evet, ayinden sonra odanıza dönüşünüzü olabildiğince geciktirin. Orada tasarlanan girişim için size gerekli olanı bulacaksınız. Eğer ölürseniz son derece üzüleceğim. Ölümünüze katkıda bulunmakla suçlayabilir misiniz beni? Düşes bile bana defalarca Raversi Kli'nin zaferi elde ettiğini yinelemedi mi? Onu sonsuza kadar Moska Kontu'ndan ayıracak bir acımasızlıkla prens bağlamak istiyorlar. Düşes gözyaşlarına boğularak bundan başka çare kalmadığına yemin etti bana. Eğer hiçbir girişimde bulunmazsanız öleceksiniz. Adak adadım. Artık size hiç bakamam. Ama eğer pazar günü akşama doğru her zamanki pencerede beni baştan aşağı karalar giymiş görürseniz, benim çelimsiz olanaklarımın el verdiği her şeyin ertesi geceye hazır olduğunun işaretidir bu. Saat 11'den sonra, belki de sadece gece yarısı ya da saat 1'de penceremde küçük bir lamba yanacak ve işte bu karar anı olacak. Kendinizi koruyucu ermişinize emanet edin. Elinizin altında bulunan rahip giysilerinizi giyin ve yürüyün. Elveda Fabris. Siz o kadar büyük tehlikelere atılırken ben en acı gözyaşları dökerek duada olacağım. Buna kesinlikle inanabilirsiniz. Eğer ölürseniz arkanızdan yaşayamam. Ulu Tanrım, neler söylüyorum ben, ama eğer başarıya ulaşırsanız sizi bir daha hiç görmeyeceğim. Pazar günü ayinden sonra tutuklu odanızda para, zehir ve ipleri bulacaksınız. Bunları sizi deliler gibi seven bu karara varmanın gerekli olduğunu bana tam 3 kez yineleyen o korkunç kadın gönderdi. Tanrı ve kutsal Meryem sizi kurtarsın. Fabio Conti oldum olası kaygılı, her zaman üzüntülü, düşlerinde hep elinden kaçan tutuklular gören bir yöneticiydi. Kalede bulunan herkes ve her şey tarafından nefretle anılırdı. Ne var ki felaket bütün insanlara aynı kararları esinlendirdiğinden zavallı tutuklular 3 ayak yüksekliğinde, 3 ayak genişliğinde ve 8 ayak uzunluğundaki ne ayakta durabildikleri ne oturabildikleri hücrelere zincirlenmiş olan o zavallılar bile, bütün tutuklular yöneticilerinin tehlikeyi atlattığını öğrenince masrafları kendilerinden olmak üzere bir Te Deum, şükran duası okutmayı düşündüler. Bu zavallı yaratıklardan 2-3'ü Fabio Conti onuruna soneler yazdı. Ah, felaketin bu adamlar üzerindeki etkisi. Onları ayıplayanı yazgısı 3 ayak yüksekliğinde bir hücrede günde 8 dirhem ekmekle cuma günleri de oruç tutarak bir yıl geçirmeye götürsün. Ancak kiliseye gidip dua etmek için babasının başucundan ayrılan Cleia, yöneticinin şenliklerin pazar günü yapılmasına karar verdiğini söyledi. O pazar gününün sabahı Fabris ayine ve Te Deum'a katıldı. Gece havai fişekler atıldı ve sarayın basık tavanlı salonlarında askerlere yöneticinin izin verdiğinin 4 katı şarap dağıtıldı. Hatta bilinmeyen bir el pek çok da rakı fıçısı göndermişti. Askerler bunların da dibini deldiler. Sarhoş olan askerlerin cömertliği sarayın çevresinde nöbet tutan 5 erin durumlarından ötürü zarar görmesine katlanamadı. Bunlar nöbet kulübelerine geldikçe güvenilir bir uşak onlara şarap veriyordu ve bilinmez hangi el gece yarısı ve ondan sonraki saatlerde nöbet tutanlara birer bardakta rakı verdi. Her seferinde şarap şişesi nöbet kulübesinin yanında unutuluyordu. Bu durum sonraki davada kanıtlandı. Kargaşalı Clelia'nın düşündüğünden daha uzun sürdü. Bir haftadan beri kuşhaneye bakan penceresinin 2 demir çubuğunu kesen Fabris ancak saat sabahın 1'ine doğru pancuru sökmeye başladı. Genç adam yöneticinin sarayını koruyan nöbetçilerin hemen hemen başının üzerinde çalışıyordu. Adamlar hiçbir şey işitmediler. 180 ayaklık bu korkunç yükseklikten inmek için gerekli olan muazzam ipe sadece birkaç yeni düğüm daha atmıştı. Bu ipi çaprazlama vücudunun çevresine doladı. Oylumu çok büyük olduğundan ip Fabris'i rahatsız ediyordu. Düğümler ipin bir kütle halinde toplanmasına engel oluyordu ve vücuttan 18 parmaktan fazla uzaklaşıyordu. Fabris işte en büyük engel diye düşündü. Bu ipi iyi kötü yerleştiren Fabris penceresini yöneticinin sarayının bulunduğu alandan ayıran 35 ayağa inmek için tasarladığı ipi aldı. Ama nöbetçiler her ne kadar sarhoş olurlarsa olsunlar gene de tam tepelerine inemezdi. Yukarıda söylediğimiz gibi odasındaki ikinci pencereden çıktı. Bir çeşit geniş karakol binasının damına bakan pencereden. Bir hasta acayipliğiyle General Fabio Conti konuşmaya başlar başlamaz 100 yıldan beri kullanılmayan o eski karakol binasına 200 asker göndermişti. Kendisini zehirledikten sonra şimdi de yatağında öldürmek istediklerini söylüyordu. O 200 asker onu koruyacaktı. Bu beklenmedik önemin Clelia'nın yüreğinde yarattığı etkiyi tahmin edebilirsiniz. Bu dinine pek bağlı olan genç kız ne dereceye kadar babasına ihanet ettiğini çok iyi hissediyordu. Üstelik de sevdiği bir tutuklunun çıkarı uğruna zehirlenip ölmesine ramak kalan bir baba. Genç kız bu 200 askerin beklenmedik gelişinde hemen hemen daha ileri gidip de Fabris'e özgürlüğe kavuşturmasını yasaklayan Tanrı'nın bir hükmünü görür gibi oldu. Ne var ki Parma'da herkes tutuklunun pek yakında idam edileceğinden söz ediyordu. Signora Giulia Crescenzi'nin düğün töreninde bile bu acıklı konu tartışılmıştı gene. Madem ki böyle önemsiz şeyde bir oyuncuya indirilen bir kılıç darbesi uğruna Fabris gibi soylu bir insan 9 ay tutukluluktan sonra üstelik de başbakanın korumasıyla salı verilmiyorsa bu işin içinde politika var demektir. Öyleyse demişlerdi, onunla daha fazla ilgilenmenin hiçbir yararı yok. Eğer kent alanında öldürülmesi iktidarın işine gelmiyorsa yakında hastalıktan ölecektir. General Fabio Conti'nin sarayına çağrılan bir çilingir Fabris'ten çoktan idam edilmiş de siyasal nedenlerle ölümü açıklanmayan bir tutuklu gibi söz etti. Bu adamın sözleri Clelia'nın karar vermesinde etkili oldu. 22. Bölüm. Gündüz Fabris'in aklına bir sürü ciddi ve hiç de hoş olmayan düşünceler üşüştü. Ne var ki kendisini eylem anına yaklaştıran saatlerin çaldığını işittikçe kendini çevik ve hafif hissediyordu. Düşes açık havanın kendisini şaşırtacağını, hücresinden çıkar çıkmaz hemen yürüyemeyeceğini yazmıştı. Bu durumda 180 ayak yükseklikteki bir duvarın tepesinden aşağı atlamaktansa yeniden yakalanmak tehlikesine göğüs germek daha iyidir, diyordu. Fabris de eğer başıma böyle bir felaket gelirse pervazın kıyısına yatar bir saat uyurum, diyordu. Sonra yeniden başlarım. Clelia'ya yemin ettiğime göre burada kalıp hep yediğim ekmeğin tadı üzerinde fikirler yürütecek yerde ne kadar yüksek olursa olsun sur duvarından aşağı düşmeyi yeğlerim. İnsan zehirlenerek ölürse ruhunu teslim etmeden önce kim bilir ne dayanılmaz acılar çekiyordur. Fabio Conti ince eleyip sık dokumayacak ve bana kalesindeki fareleri öldürmek için kullandığı arsenikten verdirecektir. Gece yarısına doğru Po Irmağı'nın kimi zaman kıyılara yaydığı o yoğun ve bembeyaz hislerden biri önce kenti sonra da gezinti alanını ve ortasında kalenin büyük kulesinin yükseldiği burçları kapladı. Fabris sahanlığın pervazından 180 ayaklık duvarın dibinde askerlerin düzenlediği bahçeleri çevreleyen küçük akasya ağaçlarının görünmediğini ayırt eder gibi oldu. İşte bu çok güzel diye düşündü. Saat gece yarısını çaldıktan kısa bir zaman sonra işaret lambası kuşhanenin penceresinde belirdi. Fabris eyleme geçmeye hazırdı. Hemen bir istavroz çıkardı. Sonra da kendisini sarayın bulunduğu alandan ayıran 35 ayak yükseklikten indirmeye yarayacak küçük ip bir karyolasına bağladı. Fabris bir gün önceden beri takviye olarak gönderilen yukarıda sözünü ettiğimiz 200 askerin bulunduğu karakolun damına kazasız belasız indi. Ne yazık ki o sırada saatin 1'e çeyrek kalayı göstermesine karşın askerler hala uyumamışlardı. Genç adam kocaman çukur kiremitli damın üzerinde ayaklarının ucuna basa basa yürürken aşağıdakilerin çatıda şeytanın gezindiğini, bir el tüfek atışıyla onu öldürmeye çalışmaları gerektiğini söylediklerini işitiyordu. Birkaç ses bu isteğin büyük bir dinsizlik olduğunu ileri sürüyordu. Daha başkaları da eğer hiçbir şey öldürmeden bir el silah atarlarsa karargahı boş yere alarma geçirdikleri için yöneticinin kendilerini hapse atacağını söylüyordu. Bütün bu güzel tartışma sırasında Fabris elinden geldiğince damda hızlı yürüyerek daha çok gürültü yaptı. Gerçek şu ki ipin ucuna asılı bereket versin ki damın çıkıntısından ötürü 4-5 ayak kadar pencerelerin önünden geçtiği sırada bunlar pencereler süngülerle kaplıydı. Kimileri her zaman çılgın Fabris'in şeytan rolü oynamayı akıl ettiğini ve askerlere avuç avuç altın paralar attığını ileri sürdüler. Kesin olan bir şey varsa o da şuydu. Odasının döşemesini altınları saçmıştı. Peşine takılabilecek askerleri oyalamak amacıyla Farnese Kulesi'nden Korkulağa kadar olan yol boyunca sahanlığa da altınları saçtı.